Ayrım 4, Sen Kimsin, Çiğdem Anat, sayfa 36. Yıldırım. Yıldırım uzun süredir meyhaneye gitmemişti. Kafa çekip aklına estiği yerden konuşma ihtiyacı duyuyordu. Saçmalayarak gülmek istiyordu. İşten erken çıkıp Bahar'ı aradı. Kayınvalidesi gripten kafasını kaldıramıyordu. Karısının aile ziyareti uzun sürecekti. Beraber yemeğe çıkmaları mümkün değildi. Boğaz'da arabayla turladı. Yavaş akan trafikte etrafı seyretti. Kafeler tıklım tıklımdı. Yeni zenginler türemişti. Karşıdan karşı yollar bizim havasını arabaların üzerine yürüyerek geçmelerinden, otoparkçılara bağırmalarından, kafede yer bulamayan garsonların kolunu çekiştirmelerinden, çevreye yabancılıkları belliydi ama umursamaz pozlarıyla yollarda, mekanlarda hakimiyet kurma gayretleri göze batıyordu. Arabadan inip züppe taklidi yapanların arasına karışmak istemedi. Yeni aldığı tabancası atış talimi yapmayıp poligona gitti. Sonrasında yalnızlıktan sıkılıp eve döndü. Kapıyı kızı Ela'ya yatırıp uyutan Dadı açtı. Dadının üzerine kısa saten gecelik, ayaklarında pomponlu ince topuklu terlikler vardı. Yıldırım, hayrola, bu kıyafetle neden erken yattın bugün derken Tanya, hanımefendi belki hastalanan annesinde kalacakmış. Siz de gelmediniz, yatayım dedim, dedi. Yıldırım triplex evlerinde hizmetçinin bahçe katında olan odasına erkek atabileceğinden nicedir şüpheleniyordu. Sen bir kahve yap bana, dedi. Hizmetçisi soğukkanlılıkla kahve yaparken Yıldırım onun odasına indi. Arka bahçeye açılan pencere açıktı. Odasına attığı biri pekala buradan sıvışabilirdi. Odadaki gardırobu açtı, yatağın altına baktı. O sırada Tanya odaya girdi. Benim odamda ne arıyorsunuz, dedi. Yıldırım bileğinden yakalayarak, bana bak, bana yutturamazsın, evde adam mı attın diye sorarken Tanya ağlama numarasıyla bunu nasıl düşünebilirsiniz diyerek Yıldırım'a sarıldı, vücudunu yapıştırdı, memelerini bastırarak dayandı, sıçrayarak bacaklarını açıp beyefendisinin beline doladı. Yıldırım vücudunu saran ahtapottan kurtulmaya uğraşırken, kaslarının gücüne şaştığı sürtükte itişip kakışırken, ellerinin yuvarlak kalçaları sıktığını fark etti. Duvara dayanmalarıyla gerisi geldi. O sırada uyanık Dadının odasına aldığı bıçkın kaçtığı pencerenin altına saklanmış, önce sesleri dinlemiş, sonra ikisinin birbirini becermesini seyretmişti. Evin beyi pantolonunu toparlayıp odadan çıkarken Bahar üst katta kapının kilidini anahtarıyla açıyordu. Yıldırım kapı tıkırtısı duyunca koşarak çıktı. Merdivenlerden kapıda burun buruna geldiler. Bahar, bu ne hal, ter içindesin, sen de mi hasta oluyorsun diye sordu. Yıldırım halsizlikten kolunun bacağını tutmadığını söyleyerek banyoya girdi. Duşun altında bana ne oluyor, ne yapıyorum diyerek keselendi. Duştan çıkıp havluya sarılı yatağa uzandığında Bahar, vücudun kıpkırmızı, derin soyulacak, ne yaptın diye sordu. Yıldırım keselendi, mikropları kazdım, galiba yedik naneyi, salgın mı acaba dedi. Bahar griple, nazla, kaprisle daha fazla uğraşamayacaktı. Müşkülpesen annesini ateşli bırakmıştı. Çocuğu öksürüp tıksırıyordu, yorulmuştu. Kocasını hemen uyumasını, dinlenmesini, işi düşünmemesini tavsiye etti. Yatmadan önce çocuğun ateşine bakmaya alt kattaki odaya inerken merdivenin trabzanında eli nemlendi. Baktı, biraz kan gördü. Basamaktan atlayarak indi, kızı derin derin uyuyordu, ateşi yoktu. Dadının odasından mırıl mırıl ses duydu kapısının ardından. Tanya, kimle konuşuyorsun diye sordu. Telefondayım, yalanına inandı. Yıldırım kulak kesilmiş dinlerken karısının Dadının odasına girebileceğinden çekindi. Yataktan fırlayarak kalktı. Aşkım yukarı gel, annene hiç soramadım, dedi. Bahar basamaklar ikişer ikişer çıktı. Elindeki kanı gösterecekken kocasının dilinin kanadığını fark etti. Yıldırım da elini ağzına sokarak sızım sızım akan kana değdi. Bahar ağzının içini eğilerek, dilin kesilmiş senin, dedi. Yıldırım hizmetçiyle birbirlerinin dillerini ısırdıklarını bir fotoğraf karesiyle hatırlayıp panikledi. Nasıl kesmişim, kağıt mı kesmiş, hay Allah diye banyoya koştu. Bahar buzluktan buz indirdi, ağzına soktu. Bu sırada hizmetçileri bahçe penceresinden tekrar içeri giren Cihat'ın kıçını tokatlamasına, köyünden eşeklere abanmaya alışkın Dürzün hoyratlığına sesini çıkarmadan razı geliyordu. Cihat'ın pencere kenarından odasını seyrettiğini, evin beyinin üzerine atladığını gördüğünü zaten tahmin ediyordu. Enselenmemek için mecburdum sözünden başka edecek laf bulamıyordu. Gerçi herif sevgilisi değildi. Gece başına parasını ödüyordu ama ya zampara gördükleri evin hanımını söylemekle tehdit edip bedavaya gece sefası isterse ne olacaktı? İtoğlu tehdit ederse Moldovalı uyuşturucu fuhuş şebekesi devreye girer, çakalın canını okurdu okumasını ama kovulduktan sonra ne yarardı? Yıldırım'ın kanı buzla dururken Yelloz'u evden atıp atamayacağını düşünüyordu. Ertesi gün zor etti aniden. Tanya temizlikten çocuğa zaman ayıramıyor. Başka birisini daha tutalım dedi. Bahar şimdi sırası mı? Aklına nereden geldi derken birkaç arkadaşın yabancı dadılarla ilgili hikayeleri geldi aklına. Dadı ne yapmış olabilirdi acaba? Dünyanın en eğitimli Rus kadınlarını potansiyel fahişe kabul eden arkadaşları bile Tanya'yı tanınca tam not vermişlerdi. Namuslu bulmuşlardı. Dadı tabiatı gereği herkese biraz soğuk davranıyordu ama titizdi, çalışkandı. Geceki yanlışı, hatası neydi? Gece temizliğe kaptırıp çocuğunu ihmal etmiş, göze batmıştı herhalde. Alev evinden, çevresinden, düzeninden biraz uzaklaşmanın, anneliğini hatırlamanın, kontrol edemediği vücudunu sakinleştireceği düşüncesiyle İstanbul'dan ayrılıp yazlıklarına gitti. Genco'yu kucakladığında uğruna her şeyden vazgeçebileceği oğlunun yegane varlığı olduğunu hissetti. Çocuğunun elini tuttuğunda baloncu amcanın uçan balonların arasında havalanıyorlar, denize girdiklerinde yunusların yüzüşünü taklit ederek derinlere açılıyorlar. Kovalamaca oynarken ağaçların arkasından birbirlerini yakalıyorlar. Hikaye okurken masal kahramanlarından birkaçın rolünü oynuyorlardı. Erkek çocukları büyür müydü, annelerini terk eder miydi? Başka kadınlar kapar mıydı Genco'yu? O gün gelecekti bir gün ama yaşlanınca. İyi ki biraz geç doğurmuştu. En akıllı hareketi Güney'den hamile kalınca doğurmamaktı. Güney isteseydi şimdi okulları bitirmiş bir çocuğu daha olurdu. Çocuğunu doğurmak istediği adam muayenehanede, doktorun özel odasına saklanarak refakat etmişti operasyona. İğneyle bayılmadan önce bebeği aldırmak istemiyorum diye ağlarken gözleri kapanıvermişti. Ne kadar kasıldıysa kürtajda tam söküp alamamışlardı bebeği. Kalan parçalar günler boyu süren kanamalarla düşmüştü. Güney kanamalar sürerken daha az gelmişti yanına. Elini tutarken erkeklerin suskunluk silahını kullanmış, Alev'in hakaret edip bağırarak rahatlamasını sessizlikle karşılamıştı. Güney'in şiddetli itirazının karşısında bebeğini doğuramayıp aldırmak zorunda kalan Alev, kanama geçirirken ağzına geleni peş peşe sıralıyordu. Hayranlıkla bağlandığı erkeğin ne korkaklığını bırakmıştı ne zayıf kişiliğini. Ayağa kalkar kalkmaz dünyayı ona dar edecekti. Güney'i eşinin tehdidi korkuturdu. Sevgilisinin tehdisi bu gizli kapaklı ilişkiden bir an önce kurtulma isteğini güçlendirmişti. Kürtaj sevgilileri yakınlaştırmıyor, birbirine uzaklaştırıyor, yabancılaştırıyordu. Alev ortak çocuğa kıyanın aşkına da kıyacağını anlamıştı ama asla yalvarmazdı. İlk tekmeyi vuracak kadar bağ kurdu. Gence gözlerine bakarak "Beni dinlemiyor musun?" diye sorduğunda oğluna sarılmış, aldırdığı bebeğin hayaline dalmıştı. Alev oğlunu uyutup annesiyle dertleşmeye niyetlendi. Babası öldükten sonra annesini biraz affetmişti. Annesi hatasını ya fark ediyor ya da hiç bilmiyordu. Hiç yüzleşmemişlerdi ve yüzleşmeyecekti de. Annesini müdahale etmesi için Alev'in babasının açıkça tecavüzüne mi uğraması gerekiyordu? Tacizin görülmemesi mümkün müydü? Alev evden ayrılana kadar ince külotlu çorap, topuklu pabuç, kısa etek bile giymemişti. Bir baba kızının kalçalarına, bacaklarına gözünü dikip ayırmadan bakar mıydı? Bir baba geceleri iyi uykular dileme bahanesiyle kızının yatağının kenarına ilişip yorgan üstünden kızının vücudunu okşar mıydı? Bir baba annenin gözü önünde televizyon seyrederken bile koltukta kızının yanına oturup omzuna sarılıyorum bahanesiyle ellerini kızının göğüslerinin çevresinde dolaştırır mıydı? Daha neler sayardı? Annesi hiçbirini görmemiş miydi? Alev kaç kere annesinin gözlerini kaçırdığını yakalamıştı? Hem de kaç kere? Güney'in tuttuğu eve giderken annesi belki de kızım kurtuluyor, ben kurtuluyorum diye susmuştu. Babası da suçluluk duygusuyla sesini çıkaramamıştı. Annesi çalışıp para kazanamadığı için mi babasına mahkumdu? İstese taş taşır yine kızını harcatmayabilirdi. Üstelik annesi babasını seviyordu. Kızını taciz eden biri sevilebilir miydi? Affedilecek yanı yoktu. Şimdi ise babası öldükten sonra yalnız kalan annesine herhalde acıyordu. Toruna düşkünlüğünden etkileniyordu. Buna rağmen Genco kız çocuğu olsaydı asla annesine emanet edip tatile göndermezdi. Annesi kız torununu da itaatkar, boyun eğen, kaderine razı gelen bir insan yapmaya uğraşırdı mutlaka. İyi ki kaçmıştı evden. Bebeğini aldırdığı alçağın verdiği acı bir yana kafası dik bir kadın olabilmişti. Fal bakmayı bilen annesine ve kendisine bir kahve pişirdi. Babası öldükten sonra annesi çal çene komşularına benzemişti. Yazlık kasabaya gelen giden meşhurların dedikodularını ballandıra ballandıra anlatırdı. Annesi kapattığı falı açıp, "İşin çok sıkılmış kızım," diye söze başlayarak kızının başına gelenlerden kuş bakışı söz etti. İyi fal bakanlar aslında sezgilerini ifade ederlerdi. Hissettikleri şekiller aracılığıyla dile getirirlerdi. Kahve falı Alev'in çenesini açtı. Evliliğindeki cinsel sıkıntılarından bahsetti. Ne tuhaf, bu konuyu en son konuşacağı kişi annesiydi. Nasıl da onun derdini ortak edebilmişti? Annesinin cinsel mevzulardan korktuğu, utandığı belliydi. Bu nedenle konuyu yuvarlayarak aile bütünlüğüne getirirdi. Bütün kadınlar tahammüllerini geliştirmeli, eksiklikleri büyütmemeli, kusuru kocalarından ziyade kendilerinde aramalıydı. Alev iyi yemek yapmayı öğrendiği annesinin şimdi torununun pipisini büyütüp alkışlamak dışında hiçbir işe yaramayacağını, bu kafasıyla onun hiçbir derde deva olamayacağına kanaat getirdi. Yıldırım. Yıldırım rüyasında gece boyu annesini gördü. Sabahları erken uyanırdı annesi. Kimse uyanmadan yerleri siler, duş alır, saçlarına bigodi sarar, düğmelerini boğazına kadar kapalı bluzunu, boyu diz altındaki eteğini giyer, kahvaltıyı hazırlayarak uyandırırdı. Önce onu, sonra babasını. Yıldırım okul kıyafetini giyer, sütünü içer, masada ailenin toplanmasını beklerdi. Baba açık televizyona göz ucuyla bakıp, haberleri dinleyerek derslerini sorarken hızla kahvaltılarını ederlerdi. Annesi okul servisine el sağlayarak uğurlardı onu. Okul dönüşünde fırından yeni çıkan böreklerle çay eşliğinde okul gününü anlatırdı annesine. Televizyon seyrettikten sonra okul ödevlerini babası eve gelmeden bitirir, yıkanırdı. Sınıf arkadaşları annelerini banyo yaparken defalarca görmelerine rağmen Yıldırım annesini çıplak görmemişti. Arkadaşları annelerin memelerine bile dokunmuşlardı. Mastürbasyon nasıl yapıldığını da anlatmıştı arkadaşlar ama hiç cesaret edememişti. Zaten annesi hep evdeydi. Kabız olup tuvalette uzun süre kaldığında da annesi tuvaletin kapısına gelir, "Çok ıkınma, sana ilaç vereyim," diye müdahale ederdi. Her banyoda "Ayağın kayıp, düşebilirsin," diye uyaran annesi sırtını keselerdi. Annesinin arkadaşları da birbirine benzerdi. Babası işten eve gelmeden giden komşuları, koltukta bacaklarını açmadan oturup kahkaha atmaz, ağlamaz, hep yavaş sesle ağır ağır ve öğretmen gibi düzgün konuşurlardı. Aile içinde kavgaya, tartışmaya bir kere bile tanık olmamıştı liseye kadar. Lisede erkenden uydum numarası çekip mastürbasyon alemine çekildiğinde bir yandan salondan gelen seslere kulak kesilirdi ki odasına yapılacak ani bir baskınla yakalanmasın. Ama gecelerden bir gece komşu ablaların gömlek altından kıpırdayan büyük göğüslerini hayal ederken peş peşe tokat sesleri patladı kulaklarında. Annesinin çıtı çıkmıyordu. Sesi az açık televizyondan mı geliyordu tokat şakşakları? Önce korktu, anlamadı. Pijamasını toparladı hemen, nefesini tuttu. Babasının terliklerinin gıcırtısı, annesinin sesi, kısık hıçkırığını, tekrar 3-5 tokat çakışını duydu. Kulaklarına inanamadı. Sonraki geceler sık sık bu tokat sesleri eşliğinde mastürbasyonları yarım kaldı. Babası ölene kadar annesi hiç ağzını açmadı. O da "Ne oluyor?" diye sormaya cesaret edemedi. Üniversite için yurt dışına gidip evden koptuğunda babası vefat etti. Okulu bitirip evine döndüğünde yine bir gece yorgunluktan erken yatmış, odasının kapısı da aralık kalmıştı. Babası öldükten sonra gece ziyaretlerine de gelen komşularıyla annesinin dertleşmesini anlamıştı tokatların nedenini. Babası geceleri rahibe kılında dolaşmayacaksın, ne götün belli ne memen diyerek mutfakta annesinin kıyafetlerini paralamaya uğraşıyormuş da annesi çocuk duyacak diye direniyormuş. Babası da tokatı çakıyormuş. Babası 50 yaşından sonra fahişelerin peşine düşmüş de annesinin de geceleri sokak kadınlarına benzemesini istiyormuş. Annesi babasının pahalı Ruslar yatıp kalktığını yıllar sonra öğrenmiş de etrafa rezil olmamak için zaten yaşlandıklarından boşanmamış. Yıldırım tokatların hikayesini odasının aralık kapısından duyduğunda annesine şefkati öylesine artmıştı ki evleneceği güne kadar ayrı bir eve taşınamamıştı. Bahar çileli annesinin beğendiği, özendiği türden bir genç kadındı. Kızları Ela'yı da takdir edilecek terbiyeyle büyütüyordu. Evinden, okulundan, düzeninden hiç şikayet etmeyen kızları huzurlu sakindi. Yıldırım karısını bir fiske vurmadan, sesini yükseltmeden kucaklamıştı hep. Şimdi ona ne oluyordu? Babasına benzemekten korkarak annesinin kucağına yatmış, af diliyordu rüyasında. Uykusunda neredeyse boğazlayacak kuvvetle sarıldığı Bahar sıçrayarak kalktığında, kocasının gözlerinden yaşlar inerek uyuduğunu, rüyasında debelenerek terlediğini gördü. Sevgili eşini yavaşça sarsarak uyandırdı. Yıldırım yerkürenin en diplerinden çıkmışçasına bir süre odasına evine yabancı baka kaldı etrafa. Bahar'ın yüzünü tanıyınca yanaklarından tutarak defalarca gözlerinden dudaklarından öptü. Bahar banyoya giderek ıslak havlu getirip onun alnına yüzüne boynuna basarken ''Çok üzülüyorum, aklın gidip geliyor. Biraz daha az çalışıp dinlenmelisin, beni kızını düşünmemelisin. Gün geçtikçe sinirlerin zayıflıyor.'' dedi. Alev. Alev'in annesi taze sebze meyve almaya pazara gittiğinde oğlu bahçede arkadaşlarıyla oynuyordu. Küçük kasabalarda pazar muhabbet yeriydi. Fileler doldurulurken başlayan sohbet pazar yerinin çevresindeki kahvelerde sürer, fileler masa altında toplanır, gelene gidene laf atılır, çaylar tazelenir. Son zamanlarda ise muhabbetin tadı kaçıyordu. Hükümeti beğenenlerle beğenmeyenler ağız dalaşına giriyor. Kimi filesini alarak, kimi çayını yarım bırakarak masadan kalkıyor, kimi inadına susmayıp gidenlerin arkasından sayıp sövüyordu. Alev'in annesi de filesini doldurmuş, orta şekerli kahvesini höpürdetirken masalar arasındaki atışmanın ortasında kalmıştı. Yapmayın, etmeyin, 40 yıllık dostsunuz, hatır gönül eksiltmeyin müdahalesi kâr etmemiş, Neşe Hanım Güler Hanım'a suratını sallandırmış, Güler Hanım baktığı falı yarım bırakmıştı. Pazar sohbetlerini bilmeyen Alev ise yırtmaçlı sabahlığı üzerinde, elinde çay fincanıyla varandada güneşleniyordu. Bitişik komşularının bahçeyi sulayan oğlu Levent'in saçı, sakalı uzamış, boyu posu atmış, çok büyümüştü, selamlaştılar. Alev, okul bitti mi, askere gittin mi, çalışıyor musun, akşamları nerelere takılıyorsun gibi sorular sordu. Komşu onun akşam onu bir kulübe götürmesini istedi. Çocuk şaşırdı, tabii ki olur dedi. Akşam kısacık bir blue jean şortunu, daptarıcık bir tişörtünü giyerek delikanlıyla turlamaya çıktı. Annesi kızı komşuların limon almaya gidiyormuş rahatlığında, dönüşte açık bakkal bulursa süt almasını istedi. Alev gençlerin yanında üniversitedeki yıllarına döndü. Boyuyla, posuyla, sarı saçları, yeşil gözleriyle, gösterişli, babası yüzüne açık giyinemese de kıvrımlarıyla çekici, herkese mesafeli kız, bugün vücudunu sergileyen, mesafe tanımayan flörtçü kızdı. Diskodaki dans pistinin ortasında, etrafında kurulan çembere aldırmadan, kalınlaşan belini, dolgunlaşan kalçasını gizlemeden, dansın kralı John Travolta'yı arıyordu. TV müzik kanallarından seyrettiği kliplerden bir sürü figür öğrenmişti. Sabahları kahvaltı sofrasını topladıktan sonra jimnastik, rehabilitasyon niyetine, salondaki büyük aynada cam büfede kendi seyrederek geliştirdiği figürlerle temposunu 5-6 şarkı düşürmeden dans edebiliyordu. Çemberdeki erkekler onu seyrederken yerlerine mıhlandı. Fazla sigaradan kesilen nefesiyle biraz da içelim bahanesiyle bar tobresine çöktü. Barın çevresinde kümelenenler yanında bitti. Levent kadınların 40 yaşına varınca hala güzel olduklarını ispatlama dönemine girdiklerini, kendilerini özellikle gençlere beğendirme çabasıyla açılıp saçıldıklarını biliyordu. Oh, şahane şans, şimdi onun kapısını çalmıştı. Tüm erkeklik numaralarını göstermeliydi. Delikanlı bazı geceler içtiği otu pantolon cebinden çıkarıp sigara tütünün içine katıp cigaralığını yaktı. Alev hiç içmediği onun tadına baksın bakmasın mı kararsızdı. Çek bir nefes dedi, beğenildiğinden şüphe duymayan oğlan. Alev Hanım hitabı kulübe girer girmez bitmişti zaten. Alev 30 saniyelik duraksamadan sonra delikanlı parmakları arasındaki cigaralığa dudaklarını uzatırken dilini oğlanın eline değdirdi, birkaç nefes çekip üzerine viski içti. Levent'in okuldan birçok kızla ilişkisi olmuştu ama 40 yaşın tecrübesinden çekindi. Otun etkisiyle gevşedikçe komşu ablanın omzuna, bacağına dokundu, gözlerini göğüslerinden alamadı. Alev oğlanın temkinli yaklaşımından patlayacak kadar tahrik oluşundan aldığı hazdı, biraz uzun süreyi yayarak tadını çıkara çıkara eğlenmeye karar verdi. O gece el ele tutuşup şarkı söyleyerek sokakları dolaşıp eve vardıklarında ertesi gecenin kumsal ateşini sabırsızca beklemeye karar vermişlerdi bile. Levent sabah Alev'in verandada güneşe tuttuğu bacaklarına karşı hortum tutarak bahçeyi sularken geceyi kare kare hatırlamaya uğraşıyordu. Komşunun karısına, kızına yanlış yapmamalıydı. Alev oğlanın gözlerini ayırmadan izlerken annesinin peş peşe koyduğu çayları içiyordu. Defalarca çalan cep telefonuna istemeden baktı. Sarp arıyordu. 3 gündür ne yaptığını sorgulamadan hatır soruyordu. Alev Sarp'la bir arkadaş partisinde tanışıp sadece ayaküstü sohbet etmiş, soğuklukla konuşarak "Oğlumla hasret gideriyorum, tatildeyim. Teşekkürler aradığın için hoşça kal." sözleriyle şaşırmayı unutmuş adamı afallatmıştı. Sarp, "İstediğin zaman arayabilirsin." diyerek telefonu kapattığında Alev egosu şişkin, hep yönlendiren, son sözü söyleyen erkeklerden çok sıkıldığını düşündü. Sarp, Kerem ve Güney özünde benzemiyor muydu? Bunlar kadına ev dışında söz hakkı tanımazlardı. Yaşam biçimini onlar belirler, eşlerinden o biçime uymasını isterlerdi. Hangi şehirde, hangi restoranda oturulacağına, kimlerle görüşüleceğine, gezilecek yerlere, kaçta yatıp kalkılacağına onlar karar verirdi. Kadınlarla rekabete girmez, erkek aklını üstün sayarlardı. Kadınları sorun üretici, erkekleri sorun çözücü diye ayırırlardı. Kadınları her konuda kontrolde tuttuklarına dair güvenleri tamdı. Sadece kadınca hallere şaşırabilir, kadınca esprilere gülebilir, kadınca gevezeliklere tahammül edebilir, kadınca sıkıntıları hoşgörüyle karşılayabilirlerdi. Kadının rolü, erkeğin fikirlerini onaylamak, sohbet tıkandığında ara laf üretmekti. Evde ise ipleri kadının eline verir, köşelerine zihin jimnastiği yapacak huzurlu ortam talep ederlerdi. Tabii kadın bu adamları sosyal çevrelerinde en iyi temsil edilecek görgüde, şıklıkta, güzellikte, bakımda olmalıydı. Her türlü maddi imkanı sağladıkları kadının derdi, can sıkıntısından başka bir şey olamazdı. O adamlar para, politika çarkını değiştirecek işlere imza atıyorlardı, kadın dertlerini fantastik hikayelerden ibaret sayıyorlardı. Korunmaya muhtaç kadınları kolladıkları için de minnet, sadakat beklemeyi doğal hakları görüyorlardı. Alev böyle bir kadın olmadığını bağırıyordu içinden. Ben farklıyım, ben farklıyım. Bir de bu erkeklerin kaçamak yaptıkları karılara baksanıza diyordu. Kaçamak yapılan, birkaç geceliğine tercih edilen kadınlar hep çekici bulunurdu. Masa sohbetlerinde onların ağzının içine bakılır ya da o kadınların adı geçince erkeklerin kulakları uzar, dikkat kesilirlerdi. Erkeklerin gururunu hiç incitmeyerek, erkekleri hep överek, erkeğin her sözünü zeka patlaması kıvamında dinleyerek, erkeklerin espri yapma gayretlerine şuh kahkahalarıyla gaz vererek, erkeklerle dalga geçmeyi becerebilen kadınlar, erkeklerin sıra dışı bedensel taleplerini de onları utandırmadan yerine getirirlerdi. Erkekler o kadınların yanında baba, koca, evlat rollerini unutarak rahatlayıp o kadınlara bitmek bilmez arzu duyarlardı. Kerem de, Güney de Alev'den önce takıldıkları kadınları bu şekilde anlatmışlardı. Sarp da büyük ihtimalle Alev'i kaçamağa uygun, her muameleye müsait biri sayıyor, peşinden geliyordu. Alev, Kerem'in koca rolünden, kiminle hangi dilde konuşacağını bilen kibar üslubundan, işlerine müdahale edildiği zamanlardaki kibirli hallerinden, erkekleri takmayan kadınları çaktırmadan beğenmesinden, kendisini ise ehlileştirmiş ideal eş, müşfik anne kabulünden sıkılmıştı. Levent, Alev'i dalgınlıktan çıkarmak için üzerine hortum sıktı. Gençliğini özleyen olgun komşusu sırılsıklam, çığlık atarak ayağa fırlayıp gülmekten katılarak havluyu sırtına, basenine yavaş yavaş sürterek kurulandığında Levent bu afetin tek boğayla yetinmesini tabiata aykırı buldu. Gece kumsal ateşi yandığında Levent'in 20 yaşlarındaki arkadaşları göz ucuyla aralarına sızan ablayı süzüyorlardı. Gitarlar, flütler çalınıp şarkılar söylenmeye başladığında yaş farkı ortadan kalktı. Alev şarkı sözlerini müziğin ritmiyle sağdan sola salınırken Sarp aradı. Telefonun sesi kısıktı ama titreşimi durmadı. Levent'in yanından uzaklaşarak "Neden arıyorsun?" dercesine açtı telefonu. Sarp kasabaya gelmişti. Nasıl görüşeceklerdi? Alev aranıp sorulan, 3 gün beklenilemeyen, kovulan kadın oluyordu. Demek ki kimseyi sallamamak daha iyiydi. Peşine düşenle buluşturabilirdi tabii. Levent kocasının aradığını zannederek arkasından gidemediği Ateşli Dilber'i uzaktan izliyordu. Alev elinden telefonu bırakmayıp özlem dolu sözleri dinleyerek kumsal boyu yürüdü. Bir sokaktan saparak gözden kayboldu. Bakkala gidip annesinin bir önceki gece sipariş ettiği sütü alarak eve vardı. Uyuyan oğluna sarılarak rüyaya daldı. 4. ayrımın sonu, sayfa 48.